Ayrım 37.
Öyle görülüyor ki zarara neden olma suçluluk duygusuna yol açmaktadır. Bu da yardım olasılığını artırmaktadır. Çoğu durumda yardım olasılığını artırma etkisini yalnızca incinen birisine sempati ya da sevgi duygusunun neden olmadığını unutmamak gerekir. Örneğin Carl Smith ve Gross çalışmasında deneklerin kendilerinin düğmeye basmadıkları fakat yalancı deneye şok verilmesini seyrettikleri bir koşul vardı. Bu grupla yalnızca düğmeye basan grup arasında yardım isteğine uyma açısından bir fark yoktu. Kartları karıştırıp dağıtmayı içeren çalışmada masa gerçek denek tarafından değil de yalancı denek tarafından devrildiğinde yardım isteğine uyma masanın hiç devrilmediği durumdakinden daha fazla değildi. Yalnızca birisinin üzüldüğünü ya da acı çektiğine tanık olma genellikle özgeci davranışı artırmamaktadır. Araştırmalar ayrıca yardım isteğinde bulunan kişinin deneyin kendisine karşı suçluluk duyduğu kişi olmasının zorunlu olmadığını göstermektedir. Bu araştırmaların bazılarında yardım isteğinde bulunan kişi deneyin incittiği kişiden başka bir kişiydi. Bu durumda bile suçluluk duyan deneklerin yardım isteğine daha fazla uydukları görülüyordu. Ek olarak yardım isteğine uymanın zararı uğrayana bir yararının olması bile gerekmemektedir. Araştırmaların birçoğundaki deneklerden zarar verdikleri kişi ile hiç ilişkisi olmayan bir şey yapmaları istenmiştir. Bu isteğe yine suçlu denekler suçlu olmayanlardan daha fazla uymuşlardır. Öyle görülüyor ki suçluluk duygusunun etkisi yalnızca ve tümüyle zarara uğrayan kişiye yönelik değildir. İnsanlar bir başkasına bir iyilik yaparak suçluluklarını hafifletebilirler. Böylece herhangi bir yardım isteğine bile daha fazla uymak eğilimindedir. Elde edilen sonuçlardan bazıları yardım etmek istemekle birlikte deneklerin zarar verdikleri kişiyle karşı karşıya gelmek istemediklerini göstermektedir. Yardım isteğinin zarara uğrattıkları kişi ile yüz yüze gelmelerini gerektirdiği durumlarda bu isteğe daha az uymak eğilimindedirler. Suçlu bir kişide iki farklı güdünün bulunduğu görülmektedir. Bir yandan zarara uğrattığı kişiye yardım ederek ya da birisine bir iyilik yaparak neden olduğu zararı ödemek istemektedir. Öte yandan belki de küçük düşme korkusu ile söz konusu kişiyle karşılaşmaktan kaçınmaktadır. Bu durum suçlu kişinin kendisine karşı suçluluk duyduğu kişiyle karşılaşmadan yardım edebilmesi halinde suçluluk duygusunun etkisinin en üst düzeye çıktığını göstermektedir. İtirafın etkisi. Suçlulukla yardım etme davranışı arasındaki ilişkinin önemli bir yönü itirafın etkisiyle ilgilidir. İtirafa ilişkin en yaygın varsayımlardan biri onun ruh için iyi olduğudur. İtirafın işlenen hata ya da suç için bir çeşit ödeme yerine geçtiği, suçluluk duygularını hafiflettiği bilinir. Eğer itiraf suçluluk duygusunu azaltıyorsa aynı zamanda yardım etme davranışlarını da azaltmalıdır. Carl Smith, Ellsworth ve Whiteside 1968 ile Regan 1968 tarafından yapılan çalışmalar bu görüşü desteklemektedir. İlk çalışmada denekler sahip olmamaları gereken bilgileri kullandıkları için bir deneyi işe yaramaz hale getirdiklerine inandırıldılar. Deneklerden bazılarına yaptıklarını itiraf etme fırsatı verildi. Bazılarına ise bu fırsat tanınmadı ve deneyi yararsız hale getirdiklerini düşünmeyen üçüncü bir grupta kontrol grubu olarak kullanıldı. Bütün deneklerden daha sonraki deneyler için gönüllü olmaları istendi. Sonuçlar çizelge 7-4'te görülmektedir. Çizelge 7-4. Suçluluk, itiraf ve özgeci davranış. Koşul 1. Suçluluk için gönüllü olunan saat sayısı 4.33. Koşul 2. İtiraf için gönüllü olunan saat sayısı 2.67. Koşul 3. Kontrol için gönüllü olunan saat sayısı 1.92. Kaynak Carl Smith ve Arkadaşları 1968. Suçluluğu azaltan itirafın özgeci davranışı da azalttığı açıkça görülmektedir. Suçluluk koşulundaki deneklerin yardım isteklerine kontrol koşulundakilerden biraz daha fazla uydukları görülmüştür. Suçluluk yaratmada farklı bir yöntem kullanan Reagan'ın çalışması, yaptıkları tam anlamıyla itiraf olmamakla birlikte, olanlar hakkında konuşmalarına izin verilen suçlu denekleri, konuşmalarına izin verilmeyen diğer bir grup ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Genelde olduğu gibi, suçluluk duygusu yardım olasılığını artırmaktaydı. Bu kez yardım deneysel bir fona, parasal katkı biçiminde idi. Ve yine itiraf eden denekler, itiraf etmelerine izin verilmeyen suçlu deneklerden daha az yardım ettiler. Daha az para verdiler. Kontrol grubundaki deneklerle ise aynı miktarda yardım ettiler. Büyük bir olasılıkla olanlar hakkında konuşma, suçluluklarını azaltmış ve böylece kontrol grubundakilerden daha fazla yardım etmeleri için bir neden kalmamıştır. Bu çalışma, kendisini suçlu hissetmesi sağlanan ve sonra yaptığını itiraf etmesine izin verilen birisinin itiraf edemediği durumlarda olduğundan daha az yardım ettiğini göstermektedir. Bir dizi çalışma, parantez içinde, Berchardt ve Wolster, 1967, Lerner ve Matthews, 1967, kapa parantez. Suçluluk duygusunun özellikle bir başka kişiye zarar verdirmek yoluyla uyarıldığında özgeci davranışı kısmen durumun diğer yönlerine bağlı olarak etkilediğini göstermiştir. Suçlu kişi zarar verdiği kişinin zararını gidermek istemektedir. Kendisine bu fırsat verildiğinde bunu yapacaktır da. Eğer kurbanının zararını tümüyle gideremezse ya da eğer yapabileceği tek ödeme biçimi ona çok fazlaya mal olacaksa o zaman başka türden tepkiler gösterecektir. Kurbanın o zararı hak ettiğine karar vermek eğilimindedir. Öyle ki kurban iyi birisi değildir ya da kendisi yanlış bir şey yapmıştır. Kurbanı değersizleştirebilir, ona karşı sevgisini azaltabilir ve başka yollardan onu incitmiş olmasını haklı göstermeye çalışabilir. Ayrıca ciddi olmadığına, elektrik çoklarının fazla acı vermediğine ve benzeri karar vererek neden olduğu zararı en aza indirgemeye çalışabilir. Daha başka biçimlerde de davranışına özür arayabilir. Örneğin, zarara iyi bir özürle, bilim için ya da o yönde emir aldığı için neden olduğuna karar verebilir. Böylece, suçluluğa karşı bir tepki, karşılığında iyi bir şey yaparak onu hafifletmeye çalışmaktır. Diğer bir tepki ise, olası herhangi bir biçimde suçluluk duygusunu en aza indirgemektedir. İlk tepki, özgeci davranışı ve yardımı artıracaktır. Sonraki ise gerçekte onu azaltabilir. İyi ya da kötü hissetme. Suçluluk duygusunun özgeci davranış üzerindeki etkisi, bireyin kendisini kötü hissettiği ve daha iyi hissedebilmek için bir şeyler yapmak istediği biçiminde de açıklanabilir. Böyle olunca, kişinin kendisini kötü hissetmesine neden olan her şey yardım etme eğilimini artırabilir. Öte yandan biz ayrıca biliyoruz ki gerçekten iyi hissettiğimiz zaman dünyaya ve çevremizdeki diğer insanlara daha iyimser bir açıdan bakarız ve sonuç olarak daha özgeci davranabiliriz. Her iki görüşü de destekleyen araştırma sonuçları vardır. Fakat ikincisi daha güçlü ve tutarlı görünmektedir. Gerçekten kötü hissetme bazen özgeci davranma olasılığını artırabilir. Fakat bazen de tam tersini azaltabilir. İyi hissetme etkisinin belki de en anlamlı gösterisi, deneklerin bir telefon kabini içinde bir 10 centlik bulmalarını sağlayan Isen ve Living 1972 tarafından sergilenmiştir. Denekler telefon etmek için bir telefon kabinine girdiler ve bazıları araştırmacı tarafından daha önceden oraya bırakılmış bir 10 centi bulma şansı elde ettiler. Kabinden ayrılmalarından az sonra tüm denekler caddede bazı kağıtları düşüren birisini gördüler ve o kişinin kağıtlarını toplamasına yardım etme fırsatı elde ettiler. Kontrol grubundaki deneklerin hemen hiçbiri yardım etmezken deney grubundakilerin yani 10 centi bulanların kesinlikle tümünün yardım ettiği görüldü. Açıkça görülmektedir ki önemli olan 10 cent değil bedava telefon etmiş olmanın yarattığı iyimserliktir. Benzer sonuçlar kişilerin bir testte başarılı ya da başarısız olmaları sağlanarak da elde edilmiştir. Isen 1970, Isen, Horn ve Rosenhorn 1970. Başarılı olanlar başarılarının hemen ardından başarısız olanlardan daha yardımsever görünmüşlerdir. Aynı şekilde Adelman 1973 bazı deneklere iyi bir ruh halini, hafiflik, coşku, doyum gibi betimleyen sözleri okuturken diğer bazılarına kötü bir ruh halini, çöküntü, doyumsuzluk, sıkıntı gibi betimleyen sözleri okuttu. İyi ruh hallerine ilişkin cümleleri okuma bile kötü ruh hali koşuluna göre yardım etme olasılığını artırmaktaydı. İyi hissetme daha yardımsever olmamıza neden olmaktadır. Bir başka çalışma Isen Willewin 1972. İyimserliğin özgür olarak yardım etmeyi etkilediğini ve insanların yardım isteklerine daha fazla uymasını sağladıklarını göstermektedir. Kütüphanede oturan bazı öğrencilere birisi tarafından pasta dağıtıldı. Bazı öğrencilere ise pasta verilmedi. Sonra bütün deneklerden iki istekten birine uymaları istendi. İnsanlara iyilik yapmayı içeren bir işte yardım etmek ya da kütüphanedeki insanları rahatsız etmeyi gerektiren oldukça uygunsuz bir çalışmada yardımcılığı kabul etmek. Sonuçlar çizelge 7-5'te görülmektedir. Bu sonuçlar pastaları alan deneklerin olumlu isteğe uymaya daha eğilimli olduklarını, uygunsuz isteğe uymaya ise daha az eğilimli olduklarını göstermektedir. Öyle görülüyor ki iyi hissettiğiniz zaman iyilik yapmak istiyorsunuz. Çizelge 7-5 İyi hissetme ve özgeci davranış. Koşul 1 Pastalı yani iyi hissetme için iyi bir iş yapma 69 Kötü bir iş yapma 31 Koşul 2 Pastasız için iyi bir iş yapma 50 Kötü bir iş yapma 64 Rakamlar yüzde olarak verilmiştir. Kaynak Isen Willewin'den 1972 alınmıştır. Başarısızlığın etkisi ise daha az belirgindir. Bir çalışmada Isen 1970 bir testte başarısız olan deneklerin yardım etmeleri olasılığı başarılı ya da başarısız oldukları konusunda kendilerine bilgi verilmeyen kontrol grubu deneklerin yardım etme olasılığından daha düşük bulunmuştur. Fakat bir başka çalışmada Isen, Horn ve Rosenhorn 1973 bir testte başarısız olan deneklere başarısızlıklarını seyreden birisi önünde bir yardım fonuna katkıda bulunma fırsatı verilmiştir. Bu denekler testteki edimlerine ilişkin olarak geri bildirim almamış olanlardan daha fazla katkıda bulunmuşlardır. Diğer bir deyişle yardım etme davranışı büyük bir olasılıkla ne kadar iyi insanlar olduğumuzu göstererek başarısızlığın etkisini yumuşatma yolu olarak kullanılmaktadır. Böylece bu araştırmalar kötü bir duyguyu hafifletmek için özgeci ya da yardımsever olduğumuz görüşünü desteklemektedirler. Suçluluk duygusu yardım olasılığını özellikle artırmaktadır. Bunun nedeni büyük bir olasılıkla yardım etme eyleminin suçluluk yaratan eylem için doğrudan bir geri ödeme işlevi görüyor olmasıdır. Fakat birisinin bizim hakkımızda iyi düşünmesini istediğimiz özel durumlar dışında iyi hissetme özgeci davranışları artırırken kötü hissetme azaltmaktadır. Özet 1. Özgeci davranış ödül beklentisi olmaksızın birisine yardım etmektir. Öteki hayvanlar türlerinin ya da ailelerinin diğer bir üyesini korumak için kendilerini sık sık tehlikeye atarlar. Bu tür özgeci davranışların hayvanlarda olduğu kadar insanlarda da içgüdüsel olduğu ileri sürülmüştür. 2. Tanık konumundakilerin işe karışması zor durumdaki birisinin yardımına koşmaktır. Araştırmalar çevrede başkaları varken ve yardım edebilecek durumdayken insanların yardıma koşmaya daha az istekli olduklarını göstermektedir. Ve bu etki özde başkalarının ne yapıyor oldukları üzerine temellendirilen bir yorumdan kaynaklanmaktadır. 3. Toplumsal adalet ve hakkaniyet duyusu birisi haksız yere acı çekerken görüldüğünde özgeci davranışa yol açar. İnsanlar eşitliği yeniden sağlayacak biçimde davranmak eğilimindedirler. Bir kişiye bir iyilik yapma o kişiyi iyiliği yapana yardım etmeye daha eğilimli hale getiren bir sorumluluk duygusuna yol açar. 4. Bir normu çiğnemek karşılığında yardım davranışını artıran suçluluk duygusuna yol açar. Suçluluk duyan kişiye itiraf etme ve dolayısıyla suçluluğu azaltma şansı verilirse yardım etme olasılığı azalacaktır. 5. İyi hissetmede ayrıca özgeci davranışı artırmak eğilimindedir. İnsanların iyi şanslarını paylaşmak istemelerine neden olan mutlu anları vardır. Tersine kötü hissetme, genellikle kötü duygu suçtan kaynaklanmadıkça özgeci davranışları azalmaktadır. 8. Bölüm Tutumlar Kuramsal Temel. Bir kişiyi bir cumhuriyetçi ya da bir demokrat, bir tutucu ya da bir liberal, bir protestan ya da bir tanrı tanımaz kılan şey nedir? Niçin bazı insanlar Yahudi aleyhtarı, diğerleri Zenci aleyhtarı, diğer bazıları da önyargısızdırlar? İnsanlar niçin bir diş macununun en iyisi olduğuna ya da uyuşturucuların korkunç olduğuna karar verirler? Diş macunları ya da uyuşturucular konusunda birisinin düşüncesini değiştirip değiştirmeyeceğini belirleyen şey nedir? Eğer birisi bir cumhuriyetçi ise demokrat bir adaya oy vermeye onu nasıl ikna edebiliriz? Tersine olarak bir kişiyi kendi düşüncelerini hedef alan bir saldırıya direnebilmesi için nasıl hazırlayabiliriz? Bunlar birçok yıl ABD'de bir anlamda sosyal psikolojinin merkezi konusu olan tutumların oluşumu ve değişimi üzerinde pek çok sayıda araştırma ve çalışma için temel oluşturan sorulardır. 1937'de öncelikle sosyal psikolojideki deneysel çalışmalara ayrılan ilk ders kitabında Murphy ve Newcomb şöyle yazmışlardır. Bütün sosyal psikoloji alanında belki de hiçbir kavram tek başına tutumlardan daha merkezi bir konum işgal etmemiştir. Bu konuya ilgi yakın geçmişte biraz azalmış olmakla birlikte geçen yaklaşık 30 yıllık bir süre içinde sosyal psikologların tutumların oluşumu ve değişimine başka herhangi bir konudan daha fazla zaman yatırımı yaptıkları söylenebilir. Bunun nedeni kısmen tutum değişikliği yollarından biri olduğu için kişiler arası etkileşime olan büyük ilgidir. Diğer bir neden de bilişsel gelişime ve genel olarak bilişe yani cognition verilen önemin giderek artmasıdır. Dolayısıyla tutumlar üzerindeki çalışmalar sosyal psikologların her iki temel konuya olan ilgilerini yansıtmaktadır. Tutumların nasıl geliştiği ve değiştiği üzerinde yoğunlaşarak toplumsal etki ve bilişsel yapı süreçlerine ve bu iki olgunun davranışı nasıl etkilediğine ilişkin bir içgörü kazanabiliriz. Tanım. Tutumların geleneksel tanımlarından her biri bir tutumun ne olduğuna ilişkin birazcık farklı bir kavramlaştırma içerir ya da tutumun biraz farklı bir yönünü vurgular. Alport, 1935, bir tutum, yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu bütün nesne ve durumlara karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkiye sahip ruhsal ve sinirsel bir hazırlık durumudur. Biçiminde bir tanım önermiştir. Alport, bir tutumu temelde belirli bir yönde davranmaya hazırlık ya da eğilim olarak görmüş ve onun davranışa ilişkin olarak verebileceği bilgileri vurgulamıştır. Tersine Dope, 1947, tutumu, bireyin içinde yaşadığı toplumda önemli olduğu düşünülen örtülü ve güdüleyici bir tepki olarak tanımlamıştır. Dope, sonuçlarından çok, bir tutumun ne olduğu üzerinde durmuştur. Yaptığı tanım, bir tutumun bireyin nasıl davranacağı üzerinde etkili olduğuna ilişkin bir varsayım içermekle birlikte açık davranışı içermemektedir. Bir öğrenme ya da uyaran tepki geleneğinden çıkarılan bu tanım, bir tutumu örtülü olmakla birlikte bir davranış olarak kavramlaştırmıştır. Bugün üçüncü bir tanım daha yaygındır. Belirli herhangi bir nesne, fikir ya da kişiye karşı bir tutum, bilişsel ve duygusal ögeleri bulunan ve davranışsal bir eğilim içeren oldukça kalıcı bir sistemdir. Bilişsel öge, tutum nesnesine ilişkin inançlardan oluşur. Duygusal öge, inançlara bağlanmış heyecansal duygulardan oluşur. Ve davranışsal eğilim, Alport'un da dediği gibi belirli bir biçimde tepki göstermeye hazırlıktır. Örneğin Robert Redford'a, karşı bir öğrencinin tutumu, onun sarışın, mavi gözlü, çok yakışıklı bir adam, bir aktör, iyi bir kayakçı olduğuna ilişkin bilgileri, onu çekici bulmaktan kaynaklanan duygu ve sevgiyi, onun bütün filmlerini görmeye olan davranışsal bir eğilimi içerebilir. Bugün çoğu sosyal psikologların kabul eder göründükleri ve tutumlara ilişkin tartışmalarımız boyunca bizim de kullanacağımız tanım budur. Tutumların tanımını daha ayrıntılı olarak ele almadan önce tutumlarla gerçekler arasında bir ayrım yapmak önem kazanmaktadır. İkisini bir çizgiyle kesin olarak birbirinden ayırmak güç olmakla birlikte tutumların ayırıcı ana özellikleri değerlendirme ya da heyecan ögesi içermeleridir. Bir bilim adamı dünya ile ay arasında 250 bin millik bir yolun bulunduğuna ya da insan hücresinde 46 kromozomun bulunduğuna inanır. Ayrıca ay ve kromozomlar hakkında diğer gerçeklerden oluşan karmaşık bir bilgiler yumağına sahiptir. Fakat çoğu koşullar altında her ikisine karşı da herhangi bir heyecansal duygusu yoktur. Ayın iyi ya da kötü olduğunu düşünmez, kromozomları sevmez ya da onlardan nefret etmez. Tersine Robert Redford ya da zehirli gaz hakkında bildiği gerçekler vardır. Fakat bunlar hakkında ayrıca duyguları da vardır. Gerçeklerle tutumlar arasında değerlendirme boyutunun varlığı ya da yokluğu açısından bir ölçüye kadar bir ayrım yapabiliriz.